Ayrım 7.
Halide Hanım zekice gülerek, "Eğer o maksatla soruyorsanız paşam," dedi, "çok uygun, çok hoş. Dikkati çekecek bir hanım. Biraz hırslı ve iddialı. Ama Mustafa Kemal Paşa'ya da böylesi lazım. Özellikle zekası ve kavrayışı beni çok ilgilendirdi. Soylu bir aile kızı. Bilgili, görgülü. Kemal Paşa'mız da artık bir yuva kurmak, bir aile edinmek zorunda." İsmet Paşa'nın bu açıklamalarında biraz da izin alma ya da olaya müdahaleyi önleme gibi bir düşünce mi vardı? Ama Halide Hanım her zamanki açık sözlülüğüyle sualini sormaktan yine de kendini alamadı. "Hepsi doğru da Fikriye Hanım ne olacak? Bu gece hep onu düşündüm." Araba karanlıklarda yürüyor, ikisi de sessiz ve düşünceli. Daha sonra Halide Edip bu konudaki düşüncelerini Türk'ün ateşle imtihanında şöyle yazacaktı: "Mustafa Kemal'in sesinde nihayet bir yuva kurmak için hazırlandığını belirten bir şey vardı. Bağlılığı çok içten görünüyordu. Nihayet koyun mavi sularına bakan hoş bir bahçenin önüne geldik. Evin verandasına götüren merdivenler sarmaşık ve mor salkımlarla süslüydü. Merdiven başında siyahlar giymiş ufak tefek bir hanım. 24 yaşlarında ama tavrı çok daha olgun. Halinde ve selam verişinde eski dünyanın ağır başlılığı vardı. Sosyete kızlarının gösterişi hiç yoktu. Başına sardığı siyah örtünün ortasında yüzü çok hoştu. İnce dudaklarında büyük bir irade seziliyordu. Çok güzel ve zeki gözleri vardı. Bu kahverengi gözlerin çevresine saçtığı ışık çok çekiciydi." Onlar karanlığın içinde bu düşünceyle yol alırken beyaz evde Miralay Asım Gündüz Mustafa Kemal'e şöyle diyordu: "Çok güzel bir gece bu efendim. Ev sahibesine şükran borçluyuz. Zat-ı âlinize de tabii. Özellikle nefis Selanik hatıralarınız için. Verdiğiniz büyük savaşın unutulmaz günleri, Rumeli türküleri. Bizi ihya ettiniz Paşa Hazretleri. Hakikaten." Mustafa Kemal ayağa kalktı. "Bu geceyi izin verirseniz bir İzmir zeybeği ile noktalayalım," dedi ve sordu: "Hanımefendi, müsaadeniz var mı?" Latife Hanım sorudan şaşkına dönmüş, o da ayağa kalkmıştı. "Ne demek Paşa Hazretleri, ne demek?" "Öyleyse hadi bakalım Ali Çavuş, sazını al gel bakalım." Masadakiler salona geçip hemen bir daire çevirdiler. Ali Çavuş uygun bir yerde bir alçak iskemleye oturdu ve sazını çalmaya başladı. Mustafa Kemal yaşayan bir Zeus gibi sağ elini öne uzatıp İzmir zeybeğinin ilk figürünü açıklayan "Bu dünya benim" hareketiyle oyuna başladı. Manzara inanılmaz derecede güzeldi. İlah Zeus gerçekten "benim" dediği dünyayı kucaklıyor ve kuruyordu. Zeybek gerçekten de Mustafa Kemal'in elinde bir kurtuluş, kuruluş dansı olmuştu. Yeni yaver. Latife Hanım hala uyuyordu. Kapısı yavaş yavaş açıldı. Büyük anne Refika Hanım, başında güzel bir namaz örtüsü, elinde akik tesbihi, dudakları bir duayı okurken kıpırdayarak içeri girdi. Yatağın başında durdu. Genç kızın saçlarını usulca okşadı. "Latife, Latife kızım." Latife dipten, derinden algıladığı bu sesle iyice uyanamadı ve uykulu uykulu cevap verdi: "Evet büyük anne." "Vakit geldi canım." Genç kız birden doğruldu, gözlerini ovuşturdu. "O kadar oldu mu?" "Saat 6'yı geçiyor." Latife o hızla yataktan atlayarak büyük annesini öptü. "Paşa Hazretleri kalktı mı?" "Kalkmış, yıkanmış, taranmış. Pırıl pırıl maşallah. Bahçede Salih Bey'le yürüyor." "Eyvah, yine geç kaldım. Kahvesini yaptılar mı?" Latife bir yandan da yatağını açıyor, camları açıyor, sabahlığını giyiyor, saçlarını düzeltiyordu. Büyük annesi, "Yaşar sordu ama istememiş. Seni bekliyor herhalde." "Çok geç kaldım gene, ne çabuk sabah oluyor." Büyük anne gülerek torununa takıldı. "Mektebe giderken seni uyandırmak imkansızdı. Her sabah geç kalırdın, uykuyu çok severdin. Halbuki şimdilerde..." Başını sallıyordu, "şimdilerde" derken. Latife büyükannesini hızlı hızlı öpüyordu şimdi. "Şimdilerde hiç uyuyamıyorum." Büyükanne muzip muzip baktı torununa. "Sahiden büyükanne, Hiç uyuyamıyorum. Neden acaba? Latife kendi kendine sorarmış gibi yineledi. Neden acaba? Hadi dedi yaşlı hanımefendi, hazırlan da in aşağıya. O seni bekliyor. Latife utanmıştı şimdi. Büyük anne dedi, başını yaşlı hanımefendinin göğsüne gömdü. Mustafa Kemal ve yaveri Salih bahçe yolunun ortasında durmuşlar, paşa bir şeyler anlatıyor, Salih not alıyordu. Latife hanım elinde küçük bir tepsiyle onlara doğru geldi. Tepside bir fincan, bir cezve. Hayırlı sabahlar paşam. İki asker birden genç kızı açık seçik bir sevinçle yanıtladılar. Hayırlı sabahlar. Sonra Mustafa Kemal Latife'ye takıldı. Bu sabah da geç kaldın yaver. Ne kadar erken uyansam sizi gene de hazır, ya çalışıyor ya dolaşıyor görüyorum. Ne zaman uyuyor, ne zaman uyanıyorsunuz bilmem ki paşa hazretleri. Sonra cezvedeki kahveyi fincana koyarak paşaya uzattı. Buyurun efendim. Teşekkür ederim yaver. İşlerimizi söz kalabalığına getirme de lütfen gazetelerimizi hazırla. Görelim bakalım ahvali alemde neler var. Sonra Fransızcaya çevrilecek bir mektubumuz olacak. Şimdi ben senden evvelki yaverime birkaç not yazdıracağım. Sonra çalışma odama geleceğim. Olur mu küçük hanım? Latife hanım hazır ola geçti. Emredersiniz paşam. Bir an öylece durdu. Sonra neşeli, sevinçli bir çocuk gibi koşarak beyaz eve girdi. Mustafa Kemal'in ve Salih'in yüzünde iç açıcı gülümsemeler vardı. Başkumandan paşanın çalışma odasında iş başlamıştı. Mustafa Kemal koltuğunda biraz kaykılarak oturmuş, gözleri kapalı, sağ elinin orta parmağını koltuğun tahtasına hafifçe vurarak, bu onun tiklerinden biridir, tempo tutuyor ve Latife'nin okuduğu gazeteyi dinliyordu. Her ikisi de çok ciddi. Ara sıra paşanın gözlerini aralayıp Latife'yi süzdüğü fark ediliyor. Sonra Mustafa Kemal birden doğruluyor ve genç kızı heyecandan öldürecek bir tatlılıkla "Latif," diyor. "Bak beri, bunu bir yere not et, bize lazım olacak." Latife bu latif hitabından öylesine mutlu olmuştur ki. Heyecanlanınca her zaman yaptığı gibi alt dudağını ısırıyor, paşaya baka kalıyor. Gözleri pırıl pırıl. Latif diyor içtenlikle ve anlamını sorar gibi. Neden şaşırdın? Sen gerçekten Latife değil, Latifsin. Latife içinden geçiriyor. Heyecanlı. Latif, yani pleasant, yani charming, delicious. Lügatlarda aramıştım bu sözcükleri. Hoş, yumuşak bir güzelliği olan Tanrı'nın adlarından biri. Cisimle değil, maneviyatla ilgili olan Gökçe. Gerçekten böyle mi görüyor beni? Aman Tanrım! Biliyor musun, sen neredeyse bana bütün savaşın yorgunluğunu unutturdun. Hadi bakalım, devam. Benim ayaklı gazetem, devam et. Latife hemen toparlanıyor, duygularını parlak zekasının ardına saklamasını bilerek mırıldanıyor. Peki paşam. Sonra da gazetede son okuduğu yeri not almak üzere işaretleyerek devam ediyor. Mustafa Kemal, Rauf Orbay Bey, Ali Fuat Cebesoy Paşa, havanın ılık bir limonata tadıyla insanı gevşettiği o akşamüstü, beyaz evin görkemli bahçesinde dinleniyorlardı. Aslında üçü de yorgun. Ama yine de hepsinin keyfi yerinde, yüzlerinde huzurlu gülümsemeler. Latife Hanım elinde bir gümüş tepsi, içinde badem sübyesi dolu buzlu bardaklar, yanlarına geldiği zaman önce Mustafa Kemal ayağa kalkıyor. Hanımefendi, bizi mahcup ediyorsunuz. Siz bu hizmetlere alışkın değilsiniz. Müsaade ederseniz ben dağıtayım. Rica ederim efendim. Mustafa Kemal tepsiden bir bardak alıp önce Ali Fuat'ın önüne koyarken Rauf Bey de davranarak kendi bardağını alıyor. Başka bir emriniz var mı efendim? Rica ederim Latife Hanım, hiçbir ricamız yok. Latife elinde tepsi kenara çekiliyor. En yakınındaki bir kırılmış çiçek dalıyla uğraşır görünüyor. Mustafa Kemal o nefis badem sübyesinden dolu bir kaşık aldıktan sonra konuşmaya bıraktığı yerden başlıyor. Bak beri Rauf, dediklerim şaka değildi. Bizim işimiz, daha doğrusu görevimiz bitmek üzere. Barış anlaşması yapıldıktan sonra gel beni dinle, uygun bir yerde küçük bir çiftlik alalım, tavuk besleyelim, meyve yetiştirelim. Suyun, yeşilin, açık havanın tadını çıkartalım. Gül gibi geçinir gideriz çocuk, ne dersin? Rauf Bey kaşlarını çatmış, alay mı ediyor acaba der gibi Mustafa Kemal'e bakarken ve Ali Fuat ah sen nesin sen der gibi başını sallarken Mustafa Kemal kıs kıs gülüyor. Rauf Bey, demek işimiz bitti artık diyorsun paşam diye sordu ve yapılacak bunca işin ortasında diye güldü. Biz bunu gerçekten istesek bile artık millet sizi bırakmaz efendim. Siz olmayınca da hiçbir şey olmaz, artık olmaz. Ali Fuat Paşa rahat bir nefes alarak hemen araya girdi. Doğru söylüyor. Millet sizin liderliğinize çok muhtaç. Bunu fiilen gördü. Hele bir çekilmeye kalkın her şey çorbaya döner. Millet hapı yutar. Şimdi Mustafa Kemal iyiden iyiye gülüyordu. Bakın dedi. Bakın bre çocuklar. O zaman asıl ben yutarım hapı. Bilesiniz. Nedenmiş o? Diye diretti Rauf Bey. Çünkü azizim, İnsan bir kere ben olmadan hiçbir iş yürümez diye düşünmeye başlarsa hapı yuttu demektir. O zaman benim Enver'den ne farkım kalır? Talat Paşa da böyle düşünürdü, Enver Paşa da. Peki ne oldu sonunda? Tam bu sırada Beyaz Ev'in balkon kapısında Halide Edip'i gören Mustafa Kemal sözünü bitirmeden ayağa kalktı. Yüzünde gerçek bir mutluluk ifadesiyle ona doğru yürüdü. Oo, hanımefendi! ''Vedaya gelmiştim paşam. İzin verirseniz. Ama ben sizi rahatsız etmeyeyim.'' Öbür erkekler de ayağa kalkmıştı. Mustafa Kemal bir adım daha atarak Halide Hanım'ı elinden tuttu. ''Rica ederiz, rica ederim hanımefendi.'' dedikten sonra arkadaşlarına döndü. ''Neyse, bunlar öyle bir seferde halledilecek şeyler değil. Konuşuruz yine.'' diyerek sözü kapattı. ''Demek vedaya geldiniz. Bunu ne rahat söylüyorsunuz?'' ''Şuraya yakınıma oturun Halide Onbaşı. Dün akşam da soframızdan tam İngiliz usulü kaçmıştınız. Latife Hanım bana çok geç haber verdi. Sizi uğurlayamadım.'' ''Çok yorgundum Paşa Hazretleri. Ayrıca sofranın o harika havasını da bozmak istemedim.'' Bu konuşma sırasında iki akıllı ve aydın kadın kimsenin fark etmediğini düşünerek birbirlerini tartıp ölçüyor, değerlendiriyorlardı. Ama bir yerde Rauf Bey olayı sezdi ve o da iki kadını gizlice izlemeye başladı. Mustafa Kemal ise her birine ayrı ayrı iltifatlar etmekte, iki kadının arasındaki gerilimin şiddetini fark etmekte, bu gerilimden kendi varlığına bir pay çıkararak bıyık altından gülümsemekteydi. Genç Latife'nin kaşları çatılmıştı. Saklayamadığı olumsuz bir ifadeyle Halide Edip'i uzun kirpiklerinin sakladığı gözlerinin altından süzüyordu. Mustafa Kemal ise Halide Hanım'ı veda konusunda kışkırtmaya çalışarak sitemler yağdırmayı sürdürüyordu. ''Çok naziksiniz efendim. Ben sizleri daha fazla rahatsız etmeyeyim. Sanırım sohbetinizi de böldüm.'' Halide Hanım böyle söyleyerek ayağa kalkınca Mustafa Kemal de kalktı. Diğerleri hemen onu izledi. Halide Hanım onun için çok zor olan bu veda törenini hemen bitirmek istiyordu. Paşanın elini sıkarken Mustafa Kemal telaşla, ''Eliniz buz gibi. Yoksa üşüdünüz mü? İzmir akşamlarında hava serin oluyor. Yoksa sizin paltonuz yok mu?'' diye sordu. ''Yok efendim. Ama üşümüyorum.'' Ellerini göstererek, ''Bunlar herhalde yolculuk sıtmasında olacak. Alışığım ben.'' Mustafa Kemal o an merdivenlere doğru yönelmişti. ''Olmaz.'' dedi. ''Bir dakika izin verin, bekleyin lütfen beni.'' Koşarak 3-4 basamaklı teras merdivenine çıktı. Genç, yakışıklı, zarif kapıda kayboldu. Sonra elinde o ünlü savaş arkadaşı kurşuni peleriniyle geri döndü. Pelerini Halide Edip Hanım'ın omuzlarına okşar gibi koyarken, ''Ben bu pelerini savaşlar boyunca hemen hemen hiç çıkarmadım sırtımdan.'' dedi. ''Biraz da siz giyin, beni hatırlarsınız, ısıtır sizi.'' Halide Hanım bir kez daha o çok sevdiği asker selamıyla başkumandanı selamlayarak ''Sağ ol paşam'' dedi. ''Çok teşekkür ederim. Bu kadar kıymetli bir hediyeyi bana sizden başka kimse veremezdi. Çok heyecanlıyım. Bu pelerin oğullarıma bırakacağım en değerli miras olacak. İnanın.'' Mustafa Kemal pelerinin iki yakasını tutup birleştirdi. Bu sırada Latife'nin öfkesinin giderek arttığı yüzünden belli oluyordu. Gözleri kocaman açılmıştı. Alt dudağını yiyor ve huysuz bir tay gibi yerinde duramıyordu. ''Siz buna her zaman layıktınız. Layıksınız onbaşı.'' Latife'nin son duyduğu cümle işte buydu. Sonra Halide Edip Hanım Latife'ye doğru yürüyerek onu yanaklarından öptü. Öbür paşaları askerce selamladı, ellerini sıktı. En son bir kez daha Mustafa Kemal Paşa'ya dönerek, "Savaş bitti demektir efendim," dedi. "Artık rahatsınız. Ümit ederim Ankara'da yürek huzuru ile tekrar görüşmek nasip olur. Savaş bitti, doğru. Ama daha önce de konuşmuştuk. Savaş aslında bitmedi. Şimdi sıra birbirimize karşı vereceğimiz savaşta. Ankara'da görüşürüz hanımefendi." Mustafa Kemal Paşa ile halde edip tokalaşırken, çocuksu ve kıskanç gözlerle olayı seyreden Latife'nin yüzü öfke ve hüzün doluydu. İçinden homurdanıyor, düşündüklerini yüksek sesle söylememek için kendini zor tutuyordu. Ne anlaşılmaz adam bu. Az önce çiftlik satın alıp tenhalığa çekilmekten söz ediyordu. Şimdi yeni başlayacak kavgadan, kavgalardan dem vuruyor. Ne anlaşılmaz adam bu. Beyaz evin bahçesinde sabahın erken bir saatinde kurulmuş küçük bir masada Yakup Kadir Kara Osmanoğlu ve Falih Rıfkı Atay kahvaltı ediyordu. Neşeli, canlı, kendinden emin iki genç gazeteci. Falih Rıfkı daldığı derin düşüncelerden sıyrılarak başını kaldırdı, arkadaşını uzun uzun süzdü. "Belki yeterince fark etmiyoruz Yakup ama biz iki genç Türk gazetecisi olarak çok, çok önemli günler yaşıyoruz. Ne dersin?" "Dün gece notlarımı okurken düşündüm ben de. Yeterince idrak edebiliyor muyuz bu önemi bilemiyorum." "Sadece şu, içeride pervane gibi dönen hanım yeter. Bir olay, bir istisna bu kadın. 22-23 yaşında var yok. Nasıl çeviriyor şu koca evin dümenini? Yerliler, yabancılar, diplomatlar, akrabalar, eş, dost, devlet memurları, İzmir eşrafı." "General Pelle'yi Mustafa Kemal'in yanından çıkarken gördün mü Falih? Adam ıslak sıçana dönmüştü. Yüksek komiser eşekten düşmüş gibiydi, garip. Görmez olur muyum? Şu merdivenleri nasıl azametle çıktı ve sonra nasıl gerçekten eşekten düşmüş gibi indi? Olacak şey değil. Mustafa Kemal'in onu karşılamak üzere balkon kapısına kadar geldiğini görünce adamın nefesi tutuldu. Yüzü sapsarı kesildi, sendeledi. Paşa gülerek ona yardım etti, kolunu destekledi, içeri aldı. Ve sonra çok güzel anlattı neler konuştuklarını. Sanki hiç önemli değilmiş gibi." Yakup Kadri ayağa kalkıp sağ elini yelek ceplerinden birine sokarak farkında olmadan Mustafa Kemal'in o ünlü tikini yineledi ve onu taklit ederek "Bana boğazlar üstünde yürüyen kıtaları durdurmamı teklif etti. Ben de muzaffer ordularımı hiçbir yerde durdurmam mümkün değil dedim. En doğrusu hemen mütareke yapmanızdır," diye kestirip attım. "Muzaffer ordular. Bunlar öylesine dağıldılar ki toplamaya kalkışılsa kim bilir kaç haftalar sürer. Yalan mı Falih?" "Peki ya Fransızların Akdeniz filosu kumandanı Amiral Dumenlis? Paşamız nasıl dayanıyor bu trafiğe ben anlamıyorum. Sadece her gün onu ziyarete gelen gazeteciler güruhu yeter birader." Şimdi Falih arkadaşının çizdiği bu imajı düşünüyordu. Yabancı gazeteciler kalabalığı. Paşa ve Latife Hanım ortalarında. Latife Hanım bazen Fransızca, bazen İngilizce, bazen İtalyanca cevaplar veriyor. Bütün konuşmalar duyulmuyor ama her yeni lisanda başlangıç cümleleri. Bunlar konuşulurken balkondan girilen, büyük salonda bekleyenler, girip çıkanlar, kapıda birbirine rastlaşanlar, içerideki trafiğin akışı baş döndürecek bir hızla akıp gidiyor. Ve bu arada yepyeni ilişkiler, sıcacık bir flört, sırılsıklam aşık, batı uslubunda bir hanım, kız, 17 genç yılını imparatorluğun sonu gelmeyen savaşlarında o çadırdan bu çadıra, o cepheden bu cepheye harcayan savaş yorgunu bir genç paşa, bir efsane adam, bir masal şehzadesi. Nasıl oluyor bütün bunlar bir arada? Falih Rıfkı bardaktaki son yudum çayını içtikten sonra, "Kısası azizim," dedi, "anlamadığım bir tek şey var. Savaş, koca Mustafa Kemal'i yormamış. Bunu unutma. Ve de son zamanlarda yediğim en güzel, en nefis kahvaltıydı bu. Bunu da."